A'dan Z'ye sağlık.
Evet, bugün 1 Ocak 2016 Cuma, yeni bir yıla girmenin mutlu bir sevinci var. Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Evet, doğum tarihi, doğum günü 23 Ocak olan bir insan olarak da ben Ocak ayında çok seviyorum zaten. Diğer taraftan da yeni bir yıla girmenin heyecanı var. Şu an beni dinleyenler şöyle söyleyebilirler. Ya hocam, bir yıl daha yaşlandık. Neden seviniyorsunuz? Ama şunu söyleyebiliriz özellikle. Rabbim çok şükür bize bunu yaşattı. 2000'li yıllara girerken ben hatırlıyorum. İşte milenyum, 2000-2001, hatta o zamanlarda 2000 yılına girdiğimiz gece büyük bir teyakkuz, işte bilgisayarlarda şu olacak, işte veriler silinecek, datalar silinecek gibi birçok şeyler konuşulmuştu. 2000'li yıllara girdik. Bakın, 2001-2002 derken 2016 senesine bastık. Bu bizim gerçekten 2016, hani bizim çocukluğumuzda seyrettiğimiz uzay filmlerinde falan 2000'li tarihler söylendiği vakit gözümüzde ve gönlümüzde canlandıramazdık bile. Ve sonuçta geldiğimiz tarih 1 Ocak 2016. Çok şükür, inşallah 2016 yılında da sizlerle bu sağlık sohbetlerimizi Allah nasip ettiği sürece yapmaya gayret edeceğiz. Tabii bizim sohbetlerimizde en önemli olgumuz, en önemli şiarımız şu idi. Konuşulmamış, konuşulmak için böyle çeyiz sandıklarında bekletilmiş ama çok çok önemli olan konuları konuşmak çok büyük bir gayretimizdi. O sebepten dolayı da 2016 yılında da Allah nasip ederse sizlerden gelen özellikle öneriler, istekler. Ya hocam şunu da konuşalım. Ya hocam işte bu rahatsızlık bende var. Efendim ben de bunun radyomuzda konuşulmasını istiyorum gibi isteklerinizi, arzularınızı inşallah beraber paylaşalım ve sohbet konularımızı beraber belirleyelim istiyorum. Tabii buradan özellikle de yeni yılda beni dinleyen eşime ve her türlü nazımı çeken iki tane kızıma da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ve onlara yeni yıl hediyesi olarak da onlara söz verdim. Özellikle de dedim ki 1 Ocak 2016'da radyo programında sizler için bir yeni yıl hediyesi özellikle vereceğim dedim. Ve ben özellikle çocukluğumdan beri Türk halk müziğine ve türkülere özellikle hayranımdır. Kendi çapımda ufak da olsa böyle bağlama çalmaya gayret ederim. O sebepten dolayı da beni dinleyen eşime, diğer taraftan beni dinleyen kızlarıma ve akrabalarıma, tabi bu arada beni dinleyen radyolarının başındaki tüm dinleyicilerime özellikle benden ufak bir hediye, benim çok sevdiğim bir türküden şöyle bir ufak birkaç kubbe okumak istiyorum sizler için. Evet. Çıktım Belen kahvesine, baktım ovaya, baktım ovaya. Bay Mustafa oturmuş tam oynamaya. Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı, yıkar masayı. Laf anlamaz ormancı, çekmiş kafayı. Aman ormancı, canım ormancı. Köyümüze bıraktın yoktan bir acı. Aman ormancı, canım ormancı. Köyümüze bıraktın yoktan bir acı. Efendim benden hediyeler olsun. Evet. Bugün sohbet konumuzda önemli bir konu. Gerçekten son yıllarda çok fazla görmeye başladık. Hem danışanlarımdan, hem hastalarımdan, hem çevremden 2000'li yılların gerçekten beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak. 2000'li yılların özellikle boyalı maddeler, efendim GDO'lu bileşiklerine, GDO'lu yiyeceklere bağlı olarak ya da çeşitli özellikle de marketinglerden dolayı meydana gelen özellikle de çocuklarımıza, gençlerimize doğru beslenmeyi öğretememenin neticesine usule gelen önemli bir hastalık, şeker hastalığını bugün sizlerle konuşmak istiyorum. Bu güzel sohbet konumuzun sizlere ulaşmasında emeği geçen başta Büyük TRT ailesine ve teknik ekipten Hülya Aydoğan hanımefendiye ve program yapımcımız, kadim dostumuz Dilek Baytamur hanımefendiye öncelikle teşekkür ediyorum. Bu arada tabii ki bizlere sormak istediğiniz ya da bir şekilde bizlerle paylaşmak istediğiniz söyleyecekleriniz olabilir. O sebepten dolayı telefonlarımızı verelim. Türkiye 0090, Ankara 312, 463 34 19, Türkiye 0090, Ankara 312, 463 34 21 diyoruz. Şimdi o zaman şeker hastalığını Latince adıyla tip 2 diyabet. İsterseniz şöyle anlaşılır tarzda bir konuşalım. Öncelikle şunu söyleyelim. Vücudumuz kan şekerini nasıl ayarlıyor? Yani bu Rahman'ın özellikle de bizlere hediye ettiği bir emanet olan bu beden, bu mucizevi beden kan şekerini nasıl ayarlıyor? İsterseniz onu bir konuşalım. Şimdi bir defa vücudumuzun bir yakıtı var değil mi? Yani aynen arabaların benzini, mazotu gibi ya da LPG'si gibi bizim vücudumuzda bir yakıtı var, bir enerjisi var. Vücudumuz bu kendisi için gerekli olan enerjiyi nereden alıyor? Vücudumuz kendisi için gerekli olan bu enerjiyi yediğimiz gıdalardan elde ediyor. Bizler yemek yedikten sonra dişlerin yani ağız içinde başlayan sindirim daha sonra yemek borusu daha sonra da mide bağırsaklarımıza kadar geliyor. Ve yemek yedikten sonra gıdalar bağırsaklarda parçalanarak ufak şeker parçalarına dönüşüyor. Ve daha sonradan bu ufak şeker parçacıkları bağırsaktan emilerek kan akımı yoluyla vücudumuza dağılıyor. Şimdi burada enerji sağlanması için özellikle kan şekerinin özellikle de kas, karaciğer, yağ ve beyin dokular gibi yerlere, organlara gitmesi lazım. Yani şunu söyleyeceğiz. Enerji sağlanması için kan şekerinin özellikle çok iyi bir yakıt olduğu en başta kas, diğer taraftan karaciğer, yağ ve beyin gibi dokular olmak üzere tüm organların hücrelerine girmesinin sağlanması gerekiyor. Şimdi burada kanda dolaşan şekerin hücrelere girmesi için bir ne lazım? Yani şekerin ensesinden tutup bu hücrelere sokan bir enzim lazım. Bu enzim de nedir efendim? İşte o meşhur insülin hormonu. İşte bu insülin hormonu sayesinde kanda dolaşan şeker ensesinden tutulup efendim amiyane tabiriyle hücrelerin içerisine sokulur. Şimdi bu insülin hormonu nereden salgılanıyor? İnsülin hormonu herkesin önemli bir organı olan pankreasın özel bir hücrelerinden beta hücreleri dediğimiz hücrelerinden salgılanan bir hormondur. İşte eğer bir kişide insülin hormonu yoksa ne işe yarıyordu? Kanda dolaşan şekeri hücrelerin içerisine efendim hapsediyordu. İşte bu insülin hormonu yoksa veya olduğu halde bakın burası çok önemli. Etki gösteremiyorsa kandaki şeker hücreye giremediğinden ne yapar efendim? Serbest amiyane tabiri aylak aylak dolaşır. İşte kandaki şeker hücreye giremediğinden birikir ve kandaki şekeriniz yükselmeye başlar. Burada kan şekerinin ayarlanmasında insülinin ne kadar önemli olduğunu bilelim. Ha hocam sadece insülin hormonu mu? Hayır. İnsülin dışında birçok efendim hormonlar var ama başrollerimizde insülin var diyoruz. Şimdi peki ne zaman şimdi bunlar kan şekeri hücre içerisine girmeyen şeker dedik ki kanda işe dolaşıyor. Peki ne zaman idrarda atılmaya başlar? Kandaki şeker ne zaman ki desilitrede 180 miligramı aştığı anda idrarla da atılmaya başlar diyoruz ki birazdan zaten konuşacağız. Özellikle idrarda şeker görülmesi tip 2 diyabetin yani şeker hastalığının en önemli belirtilerinden bir tanesi. Peki tip 2 diyabetin gelişim mekanizması nasıl olur? Şimdi tip 2 diyabet genetik olarak özellikle de bu hastalığa eğilimi olan kişilerde ihtiyaçtan fazla kalori almanın devam etme. Bakın almanın sonucu demiyorum. İhtiyaçtan fazla kalori almanın devam etmesi sonucunda ortaya çıkan bir hastalık. Demek ki birinci koşul gerçekten genetik olarak yatkın olan kişilerde. İkinci koşul da ihtiyacından fazla kalori alımı devam eden kişilerde biz şeker hastalığını görmekteyiz. Şimdi tip 2 diyabette gerçekten bir genetik bozukluk vardır. Özellikle de işte anne baba geçişli, özellikle dişi geçişli olmak üzere bir genetik geçiş vardır. Burada tabii bu genetik bozukluk neticesinde şeker metabolizmasında ve bu arada sadece şekerli de kalmayıp yağ ve özellikle de protein metabolizmasında da bozukluklar meydana gelir ve şeker hastalığı usule gelir. Şimdi peki Azer hocam bize insülin hormonundan bahsettiniz. Bu şeker hastalarında yani tip 2 diyabet dedim şeker hastalarında insülin nasıl bir duruma gelir? Efendim tip 2 diyabette kişilerde hem insülin hormonu iyi çalışamaz ve etkisini gösteremez. Hem de pankreas bezinden salgılanması gereken yeterli miktarda insülin hormonu salgılamaz. Yani insülin hormonu da azalma meydana gelir. O zaman şöyle bir netleştirelim. Demek ki ne oluyormuş? İnsülin hormonu iyi çalışamaz. Bir, ikincisi etkisini gösteremez. Üçüncüsü salgılanması gereken miktardan daha az miktarda insülin hormonu salgınır. O sebepten dolayı da şeker hastalığı husule gelir. Peki burada özellikle dediniz ki hocam insülin hormonu iyi çalışamaz, etkisini gösteremez dediniz. İşte insülin hormonunun etkisini gösteremediği en birinci organlar hangileridir? Karaciğer, yağ ve kas dokularıdır. Demek ki insülin hormonunun etkisini gösteremediği en başlıca yerler karaciğer, yağ ve kas dokularıdır. Pankreastaki insülin salgılayan sohbetin başında söyledik. Beta hücrelerinde de zamanla ne meydana geliyor? Giderek azalma meydana geliyor. Bu hücreler azaldıkça da insülin miktarı azalıyor ve kanda şeker yükselmeye başlıyor. Demek ana mekanizmayı anladık. İnsülin hormonu etki gösteremiyor. İnsülin hormonunda özellikle iyi çalışamıyor. İnsülin hormonu salgılayan beta hücrelerinde sayısı azalıyor. Hücrelerin sayısı azalınca pankreastan yeterli miktarda insülin hormonu salgılanmıyor. Şimdi sadece şeker mi konuşuyoruz? Bakın ayrıca ne var? Kanda dolaşan yağ asitlerinin çok fazla olması ve bunların da dokulara girememesi neticesinde insülin hormonu etkisi daha da azalır ve yine şeker hastalığına neden olur diyoruz. Şimdi özellikle de son zamanlarda çok duyuyoruz işte insülin direnci, insülin direnci, insülin direnci. İşte insülin direnci yani insülin rezistansı, işte halk arasındaki adıyla gizli şeker ya da insülin regülasyon bozukluğu dediğimiz olaylardan sonra maalesef işte tip 2 diyabet yani şeker hastalığı husule gelmekte. Geçen sohbetlerimizde insülin direncini çok ayrıntılı şekilde konuştuk. Eğer biz gizli şeker yani insülin direncini kıramazsak kişilerin aşikar şeker hastası olması maalesef kaçınılmazdır. O sebepten dolayı da demek ki ne diyoruz? Tip 2 diyabette hem insülin salgılanmasında bozukluk hem de insülin hormonunun yeterince etkili olamaması mevcut. Yani hem salgılanmada bozukluk var hem de insülin hormonunun yeteri derecede etkili olamaması mevcut. Biz buna ne diyorduk? İşte insülin direnci diyorduk. İşte bu iki bozukluk nedeniyle tip 2 diyabet yani diabetes mellitus yani şeker hastalığı meydana gelmekte. Şimdi bu bozukluk karbonhidrat metabolizmasında bozukluk olarak başlarsa da sadece orada kalmıyor efendim. Ne yapıyor özellikle? Yağ ve protein metabolizmasında da gerçekten ciddi bozukluklar meydana getiriyor. Özellikle de yağ ve protein metabolizmasındaki bozukluklar bir de yüksek kan şekerleri bakın ne yapıyor? Özellikle hani amiyane tabiriyle şekerin etkileri vardır ya hani şekerin özellikle de maalesef vücutta özellikle hedef seçtiği organlar vardır. İşte bunlardan bir tanesi nedir efendim? Gözlerdir. Bir tanesi böbreklerdir. Bir tanesi kalptir. Bir tanesi sinir sistemimiz yani sinirlerdir. Bir tanesi maalesef damarlardır. İşte şeker hastalığının neden olduğu, şeker hastalığının en çok maalesef kapısını çaldığı 5 önemli organ yani gözümüz, sinirimiz, damarlarımız, kalbimiz ve böbreklerimiz hem şekerin yüksekliğinden hem de özellikle de yağ ve protein metabolizma bozukluklarından etkilenir. Şimdi bunları söyledikten sonra şekerle alakalı olarak şunu söyleyebiliriz. Son zamanlarda neden bu kadar fazla insülin direnci, neden bu kadar fazla şeker hastalığı görmekteyiz? Aslında bunun cevabını benim bütün dinleyicilerim çok iyi biliyor. Nedir? Birincisi şişmanlığın artması, bir diğeri de maalesef hareketsizliğe bağlıyoruz. Yani biz hareket etmiyoruz. Efendim, birinci katta oturan kişi asansöre binerse, efendim bir sokak ileride oturan kişi otobüse binerse, efendim oturduğumuz yerden kalkmayıp işte sandalye koltuğu fotokopi makinesine sürecek kadar bir tembellik varsa, hafta sonları akşamları geç saatlere kadar uyuyup ne efendim yürümekmiş, yüzmekmiş, spor merkeziymiş, herhangi bir spor faaliyetmiş bunları unutursak tabii ki hareketsizliğe ve hareketsizliğin neticesinde de kilo yani şişmanlığa oluşumuna bağlı olarak şeker hastalığı son zamanlarda çok fazla görmekteyiz. Şimdi bunu da söyledikten sonra şunu özellikle konuşalım. Karaciğerde oluşan şeker üretimi normalde insülin hormonu sayesinde baskılanıyor. Şimdi burada şeker hastalarında ise özellikle de insülin etkisi olmadığından karaciğerden de aşırı miktarda şeker üretiliyor. İşte şeker hastalarında şeker yükselmesinin bir diğer sebebi bu karaciğerdeki aşırı miktardaki şeker üretimi de diyebiliriz. Şimdi bunu söylerken bunu neden özellikle söyledim? İnsülin direnci yani gizli şekerli olan kişilerde özellikle de biz şunu bakıyoruz ki kilo arttıkça bu kişilerdeki bu metabolizmalar kısır döngüye geliyor. Özellikle de burada kilo artımı derken karın yağlarında, karın bölgesindeki iç organlar etrafındaki yağ miktarının artması da gerçekten şeker seviyelerinde ciddi miktarlarda bozukluk olarak da meydana gelmekte. Şimdi o zaman biz bu şeker hastalığının özellikle şeker hastalığının diyabetin özelliklerini bir görelim. Bunlardan bir tanesi bu hastalarda yani şeker hastalarında insülinin çalışması bozuk olduğu için salgılanması da bozuktur. Genellikle de 30 yaşından sonra görülürse de tip 2 diyabet şeker hastalığı her yaşta görülebilir. Üçüncüsü hastalarımızın %80'inde şişmanlık vardır ama şişman olmayan insanlarda da efendim şeker hastalığı gelişmez diye bir olay yoktur. Şişman olmayan insanlarda da şeker hastalığı görülebilmektir. Ama tekrar söylüyorum %80'in maalesef olması gereken kilodan uzak yani yüksek olan insanlardır. Şimdi bunu neden söylüyoruz? Biz hem insülin direncini hem de şeker hastalarındaki en büyük yapmak istediğimiz olay ideal kiloya indirmek. Bu ideal kiloya indirmek noktasında da hocam ideal kilo da diyorsunuz işte geçenlerde body mass index, vücut kütle indeksi, efendim boy bölü kilogramın karesi gibi cümleler. Biz onlardan bize şöyle kabaca bir formül efendim kabaca bir formül aslında şu kişinin boyunun eksi 2 artı 2'si diyebiliriz kabaca. Yani kişinin boyu mesela 1.74 ise 74 eksi 2 artı 2 72 ile 76 aslında bizim bakmayın kabaca ideal rakamlarımız. İşte 80 ise boyu 1.80 ise efendim 78 işte 82 artı 2 eksi 2 diyebiliriz. İşte biz özellikle fazla kilolu şişman insanlarda, obez insanlarda kilo vermekle miktarda kan şekerine ciddi şekilde düşme görmekteyiz. Yine tip 2 yani şeker hastalarında çok su içme, çok idrarı gibi şikayetler olur. Ama çok su içme, çok idrara çıkma şikayeti olmadan da şeker hastalığı husule gelebilir. Yine şeker hastalığına bağlı olarak az evvel söylediğimiz gibi gözde, kalpte, böbreklerde, sinirlerde ve damarlarda hasarlar. Maalesef biz buna komplikasyonlar diyoruz. Meydana geliyor. O sebepten dolayı da biz şeker hastalarını belli periyotlarda göz muayenesini, belli periyotlarda nörolojik muayeneler, belli miktarlarda nefroloji ve kardiyolojik muayenelere tabi tutarız. Özellikle de onları da şunu tembih ederiz. Bakın şeker hastalarını özellikle ayaklarına terlik giymelerini, ayakkabıyla çıplak ayakta dolaşmamalarını, ateşle fazla haşır neşir olmamalarını, vücudunun bir yara bere almamasını özellikle tavsiye ederiz ki neden? Çünkü bu kişilerde şeker ve yağ ve protein metabolizma bozukluklarına bağlı olarak yara iyileşmesi geç olur, yara kapanması geç olur. Bazen maalesef ufak bir çivi batmasından bazen parmak amputasyonu yani parmak kesilmesi, bazen efendim ayak bileği kesilmesi dahi husule gelebilir. O sebepten dolayı da özellikle sinir ve damarlardaki şekerin etkisi bu yara iyileşmesini geciktirir ve bu tür komplikasyonlar meydana gelebilir. Yine özellikle de genetik yatkınlık şeker hastalığı önemli dedik. Bunları söyledikten sonra isterseniz şeker hastalığının semptomlarına bir bakalım. Nedir bu şeker hastalığının belirtileri? Şimdi birazdan sayacağımız belirtiler mutlak bütün şeker hastalığında görülecek diye bir şartımız yok. Ama çoğunluğunda olabilen önemli birkaç belirtimiz vardır. Hani hemen arda arda şu sayılır efendim bazen bizim danışanlarımız da söylüyor. Hocam ben şeker hastalığını biliyorum. Çok su içme, işte çok idrara çıkma, çok susama. Tamam bunlar gerçekten şeker hastalığının çok büyük en sık görülen belirtileridir ama bunun dışında da belirtiler vardır. Mesela nedir? Efendim çok acıkma, ağız kuruması, çok yemek yemeye rağmen zayıflama ve halsizlik. Yaraların geç iyileşmesi. Bakın bu çok önemli. Cildin kuru ve kaşıntılı olması. Özellikle cildin kuru ve kaşıntılı olması da şeker hastalığının öncü belirtilerinden bir tanesidir. Yine ayaklarda uyuşma ve karıncalanma çok önemli bir belirtildir. Bizim diyabette yani şekerde nöropati dediğimiz olguların başlangıcıdır. Ayaklarda uyuşma ve karıncalaşma. Yine özellikle de bayanlarımızın etek bölgelerinde meydana gelen kaşıntılar. Yine kişinin yemeklerden sonra aniden bastıran uyku halinin gelmesi bir de işte meşhur tatlıya düşkünlük. O zaman şöyle bir tekrar sayalım mı? Şeker hastalarında en çok görülen belirtileri. Efendim çok su içme, çok idrara gitme, ağız kuruması, gece idrara kalkma isteği, çok acıkma, çok yemek yemeye rağmen zayıflama ve halsizlik, yaraların geç iyileşmesi, geç kapanması, cildin kuru ve kaşıntılı olması, bayanların etek bölgelerinde meydana gelen kaşıntılar, özellikle yemeklerden sonra meydana gelen birden baş gösteren uyku halleri, diğer taraftan görmede bulanıklık, bunlar şeker hastalığının önemli görülen belirtileridir. Ya hocam bunu söylediniz, bunların hepsi bende var diyen dinleyicilerimizi duyuyor gibiyim. Tabii bunların belirtiler olabilir. Hani bunların mutlak birkaç tanesi sizde var diyerekten şeker hastalığı teşhisi tabii ki koyamayız. Ha, diğer taraftan insülin direnci yani gizli şeker hastalarında da bu belirtileri görmekteyiz. Ya hocam o zaman siz şeker hastalığının tanısını nasıl netleştiriyoruz dediğinizde biz şeker hastalığının tanısını efendim nasıl netleştiriyoruz? Kişinin açlık kan şekerine ve kişinin ikinci saatteki tokluk şekerine bakaraktan biz özellikle şeker hastalığının tanısını koymaktayız. Peki hocam nedir bu rakamlar? İsterseniz rakamları dinleyicilerimize şöyle bir verelim. Şimdi hatta kağıt kalem çıkaranlar dahi olabilir. Kişi 8 saatlik bir açlık sonrası yani gece 12'den sonra bir şey yemedi ve içmedi. Bir damla dahi su içmedi. Açlık şekerine baktırdı. Açlık şekerine baktı efendim. Açlık şekerine bir baktı. Şekeri efendim 126. Bakın açlık yani 8 saatlik bir açlıktan sonra ne yaptı? Ne yaptı efendim? Açlık kan şekeri verdi. Bir baktı 126. İşte açlık kan şekerinin 126 ve üzerinde çıkması bir kişinin aşikar şeker hastalığını gösterir. Bu cümleyi söyledikten sonra isterseniz bunu bir grafik tarzında şöyle bir gözümüzün önünde canlandıralım. Şimdi normal kişilerde açlık kan şekeri kaç çıkar? Normal kişilerde ikinci saat tokluk şekeri kaç çıkar? Hocam açlık şekerini söylediniz. Dediniz ki 8 saatlik açlıktan sonra verilen şeker dediniz. Peki ikinci saat tokluk dediğiniz nedir? İkinci saat tokluk dediğimizde kişinin herhangi bir şeyler yedikten içtikten sonra başlayan 120. dakikadaki yani ikinci saatteki şeker miktarıdır. Biz buna da bakıyoruz efendim. Zaten bizim şeker hastalığını sevdiğimiz 3 tane büyük ana tetkik var. Bunlardan bir tanesi açlık kan şekeri, bir tanesi ikinci saat tokluk şekeri, bir tanesi şeker hastalığının şeker daha doğrusu kişilerin son 3 aylık şeker göstergelerini gösteren hemoglobin A1C dediğimiz tetkik. Demek ki şimdi açlık kan şekeri ve ikinci saat tokluk şekerlerine baktığımızda normal kişilerde ne olmalıdır? Normal kişilerde açlık kan şekeri 100'ün altında olmalıdır. İkinci saat tokluk şekeri de efendim kesinlikle 140'ın altında olmalıdır. Demek ki eğer şeker bakımından benim hiç bir efendim kafamda soru işareti yok dediğimiz rakamlar açlık şekerimiz 100, 100'ün altı, ikinci saat tokluk şekerimizin 140'ın altında olması. Hatta bakın sayın dinleyicilerim, son zamanlarda biz 90'ın üzerine dahi sevmemeye başladık. Hatta son zamanlarda kafamızın en rahat ettiği rakamlar açlık kan şekerinin 90'ın altında olduğu rakamlar. Ama biz yine de hadi 100 diyelim. Demek ki açlık kan şekerinin 100'ün altı, ikinci saat tokluk şekerinin efendim 140'ın altında olduğu kişilerde normal şeker. Peki hocam, insülin direnci diyoruz ya, yani glikoz tolerasyon bozukluğu ya da gizli şeker. Bunlarda açlık kan şekeri hangi rakamlar arasında çıkıyor? Efendim 100 ila 125 arası yakaladığınız açlık kan şekeri bunun adı artık insülin direncidir. Demek ki 100 ila 125 arası insülin direnci yani glikoz tolerasyon bozukluğudur. Peki ikinci saat tokluğunda bu insülin direnci gizli şekerdeki rakamlar nedir? Bunlar da 141 ile 200 arası. Demek ki insülin direncinde açlık kan şekeri 100 ile 125 arasında, efendim tokluk şekeri ikinci saatte 141 ile 200 arasında. Peki bunu da söyledik. Şimdi gelelim şeker hastalarında durum nasıl? Yani tip 2 diyabet hastalarımızda açlık kan şekeri ve ikinci saat tokluk şekeri nasıl? Burada da efendim bir kişiyi açlık kan şekerini yakaladınız. 126 ve üzerinde ise bunun adı artık aşikar tip 2 diyabet yani şeker. Bir kişinin ikinci saat tokluk şekerini baktınız. İkinci saat tokluk şekerini baktınız. 200'ün yukarısında ise bu yine aşikar şeker hastalığıdır. Hatta size çok iddialı bir cümle söyleyeyim. Aç ya da tok fark etmez. Bir kişi gün içerisinde herhangi bir zaman diliminde şekerini ölçtünüz. Eğer 200 miligram bölü desilitrenin üzerinde ise şeker hastalığının teşhisi konulur diyoruz. Tekrarlayalım. Bir kişinin aşırı kes şekeri 125'in yukarısındaysa, ikinci saat tokluğu 200'ün yukarısındaysa bu şeker hastalığıdır diyoruz. Peki bunlara bu tetkiyi ne zaman yapıyoruz? Tabii ki şeker hastalığının belirtileri olan çok su içme, çok idrara çıkma, çok susama, ağız kuruluğu, gece idrara çıkmak gibi az evvel belirttiğimiz belirtileri olanlar bu miktarlara bakıyorlar. Burada nerede hata yapılıyor sevgili dinleyicilerim? Bakın burada yalnız açlık kan şekerine bakaraktan yanlış bir yola gidiliyor. Özellikle beni dinleyenleri uyarıyorum. Açlık kan şekeri bize çok ciddi bir yani %100 ciddi bir bilgi vermez. Özellikle de muhakkak ikinci saat tokluk ve muhakkak bir şekilde hemoglobin A1C dediğimiz son 3 aylık şeker seviyesinin ortalamasını gösteren değere de bakmak lazım diyoruz. Şimdi bunları da söyledikten sonra şeker hastalığının özellikle de sohbetimizin sonuna doğru özellikle şeker hastalığının gelişeceği önceden nasıl anlaşılır? Bunları isterseniz bir konuşalım. Az önce söylediğim gibi işte kişinin hemoglobin A1C'sinin yüksekliği, efendim kişide özellikle de açlık kan şekerinin 90'ın üzerinde olması, bunlar bize ileriye dönük olarak şeker hastalığının gelişebileceğini önceden bilgi verir. Şimdi bunları söyledikten sonra bir de şunu söyleyelim. Bazı bizim şüphelendiğimiz tıbbi olarak sağlık açısından da bazı mesela belirtiler vardır. İsterseniz bunları şöyle önemli belirtiler. Mesela kişinin karaciğer enzimi, özel bir enzimi GGT'nin yüksekliği. Efendim kişide trigliserit dediğimiz bir kan yağının 250'nin üzerinde olması. Kişinin ergenliğinin erken yaşta başlaması. Gebeliğinde gebenin kan şekerinde yükselme veya kişinin gebenin şeker yükleme testindeki bozukluklar, efendim karaciğer yağlanması, D vitamininin özellikle düşüklüğü, efendim bel çevresinin fazla olması, tansiyon yüksekliği, ondan sonra kişide özellikle de haftada 3 defadan daha az egzersiz yapmak, polikistik over hastalığı, bunlar da özellikle de kişinin şeker hastalığının gelişebileceğini önceden bize ipucu şeklinde veren olgular. O sebepten dolayı da bakın biz bu belirtileri gelişebileceğini önceden sinyal aldıklarımızda ne yapıyoruz? Hemen egzersize uygun beslenmeye alıyoruz. Özellikle de egzersize uygun beslenmeyle şeker hastalığını %58 oranında, bir de özel bir ilaç verme durumumuz olabiliyor. O ilaçları verdiğimizde %31 oranında şeker hastalığını engelleyebiliyoruz. Şimdi şeker hastalığı riski olan ve ailesinde şeker rahatsızlığı olan kişiler hangi önlemleri alabilir? İstersen bunu konuşalım. İşte annemde var, teyzemde var, anneannemde var. İşte benim az evvel saydığımız riskler var. GGT'm yüksek, kilom fazla, egzersiz yapmıyorum, polikistik overim var. Ürik asidim yüksek, D vitaminim düşük. İşte efendim aşırı kan şekerim 90'ın üzerinde. Hocam ne önlem alayım? Bir, özellikle sağlıklı beslenmeyi öğreneceğiz. Karbonhidrat alımını azaltacağız. Özellikle sıvı yağları tercih edeceğiz. Zeytinyağını, posalı gıdaları tercih edeceğiz. Fazla kiloları egzersiz yaparak vereceğiz. Stresi yaşamdan uzak duracağız. Zaten hiç bahsetmiyorum sigara, alkolden tamamen uzak duracağız. Düzenli uyuyacağız. Özellikle de kırmızı et noktasında çok kısmayacağız ama biraz ölçülü olacağız. Balığı özellikle haftada en az 2 defa balık yemeye gayret edeceğiz diyoruz. Bu sebepten dolayı da biz bakın sağlıklı beslenme, karbonhidrat alımını azaltma, zeytinyağı sıvı yağları tercih etme, posalı gıdaları yeme, fazla kiloları verme, egzersiz yapma, sigara içmemek, alkol almamak, düzenli uyumakla, balık yemekle, diğer taraftan D vitamini takviyesi almakta, efendim daha stressiz yaşantıyla kendimizi çok fazla özellikle de stresli ortamlara sokmamak gibi önlemler almakla, efendim bunun dışında mesela ben hemen size şunu da önerebilirim. İşte üzüm çekirdeği ekstresi, E ve C vitaminleri de özellikle de işte bazı işte kefir gibi, yoğurt gibi bazı özellikle gıdalar ve balıktaki omega 3 de diyabet riskimizi ciddi bir şekilde düşürmekte. Şimdi beslenmeye dikkat edelim dediniz hocam. Özellikle de hani beslenmeye dikkat derken de şeker hastalığının gelişimini önlemek için bu beslenmede alınacak önlemlerden bize şöyle birkaç tane söyleyerek isterseniz bu 2016'daki yeni yılımızın ilk sohbetimiz isterseniz öyle kapatalım derseniz bakın şeker hastalığı riski olan ve ailesinde şeker olan kişilerin beslenme noktasını alacakları ufak önerileri şöyle bir isterseniz konuşalım. Birincisi bir defa şu beyaz ekmek yerine mümkünse tam buğday ekmeği ve çavdar ekmeği. Yani beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği veya çavdar ekmeği. Bir. İkincisi margarin, kuyruk yağı ve iç yağı yerine o meşhur zeytinyağımız. Üçüncüsü bakın bu çok önemli. Üzüm çekirdeğini, bunu aktarlardan da alabiliriz. Onun dışında cevizi ve özellikle bademi sofralarımızdan eksik etmeyeceğiz. Ceviz, badem, her gün 4-5 tane ceviz, her gün 4-5 tane badem, hem bakın şeker hem de çinko açısından çok önemli, yiyeceğiz. Üzüm çekirdeği, 4-5 tane ceviz ve badem. Diğer taraftan nişastalı gıdaları yemeyeceğiz. Yine çok seviyoruz. Ben de çok seviyorum. Ne yapayım? Beyaz pirinç pilavı yerine işte mümkünse biraz sabır göstererek bulgur pilavı ve kepekli pirinç pilavını yiyeceğiz. Renkli sebze meyveleri bol yiyeceğiz. Diğer taraftan yağlı süt, yoğurt, peynir yerine mümkünse yağsız süt, yoğurt ve peynir yemeye gayret edeceğiz. Kızartma yerine buharda, fırında ve ızgarada pişmiş yemek yemeye gayret edeceğiz. Bakın tatlı yerine, ben de çok seviyorum, tatlı yerine meyveyi tercih edeceğiz. Efendim gazlı içecekler yerine işte özellikle de kola ve gazoz yerine su içmeye gayret edeceğiz. Kahve ve siyah çay yerine mümkünse bitki çayları, ada çayı, rezene, ıhlamur içmeye gayret edeceğiz. Özellikle de balığı haftada 2 defa yemeye gayret edeceğiz. Pasta, kek, börek ve dondurma yerine meyveye mi tercih edeceğiz? Hazır ve işlenmiş gıdalar yerine doğal gıdayla beslenmeye gayret edeceğiz. Öğünlerimizde bol yeşil yapraklı sebzelerden oluşan salata yiyeceğiz. Meyve, özellikle de meyveleri kabuklarıyla yemeye gayret edeceğiz. Kuru baklagilleri çok iyi yiyeceğiz. Özellikle de ben çok severiz sofralarımızda görmeyi, işte karaciğer, böbrek, beyin, işkembeyi biraz ölçülü yemeye gayret edeceğiz. Yumurtayı yine ölçülü olarak yemeye gayret edeceğiz. Etli yemeklere yağ koymamaya biraz dikkat edeceğiz. Bir de tansiyon açısından da önemli, yemeklere de daha az tuz koyacağız. Bu beslenme önerilerine dikkat edersek, özellikle de şeker hastalığı riski olan kişilerde özellikle şekerden uzak durmak noktasında gerçekten önemli bir beslenme adımı atmış oluruz. Tabii bu bir yaşam disiplini. Bu bir zor gelen bir olay. Bunu neden söylüyorum? Her bir zaman bizler bir milat yapıyoruz. Diyoruz ki efendim Aralık'ın işte 20'sindeyiz efendim, ben karar verdim. Ha, niye karar verdim? Efendim Ocak 1'den itibaren yürüyeceğim. İşte Ocak 5'ten itibaren yürüyeceğim. İşte Kurban Bayramı'nda hep bir miladımız var. Efendim bunu icraata dökeceğiz. Yani sonuçta Yüce Yaradan'ın bizlere verdiği en güzel hediye olan bu bedeni korumak bizim görevimiz. Efendim teşekkür ediyorum. Tekrar yeninizi kutluyorum. Yeni yıl size sağlık, sıhhat, afiyet ve bereket getirsin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun efendim. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler, hayırlı yıllar diliyorum.
A'dan Z'ye sağlık.